Türkiye gündeminde Yavuz Oğan'la birlikteyiz. Merhaba Yavuz Bey.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Bugünkü konuşmamıza son haberle başlayalım. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine destek açıklaması yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi ve birlikte yapmaları gereken birçok şey olduğunu söyledi. Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bu hesaplar tutmayacak dedi. Nedir bu konudaki görüşleriniz, bilgileriniz?
Valla şöyle tanımlamak lazım herhalde. Bu bir kere Türk siyasetinde daha önce görülmüş bir şey değil. Devlet Bahçeli, biz herhangi bir ahlaksız pazarlık içine girmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanlığında da çıkartmayacağız dedi. Ayrıca eğer AK Parti başka bir isim aday olarak gösterirse, yani ne kadar ileride bir işbirliği taahhüt edildiğini de anlatmak için söylüyorum. Başka bir isim belirlerse AK Parti Erdoğan dışında, onu destekleyeceğiz dedi. Yani yine aday çıkartmayacağız dedi. Bu birinci adımdı gazetecilerle bir araya geldiğinde. İkinci adımı da grup toplantısında attı. Dedi ki biz sadece Cumhurbaşkanlığı adaylığında AK Parti'nin adayını desteklemeyeceğiz. Sonraki 5 yılda da onu desteklemeye devam edeceğiz. Yani bir 5 yıllık, 6 yıllık süreçte AK Parti ile birlikte hareket edeceğini, bunun karşılığında bir koalisyon pazarlığı yapmayacağını, herhangi bir talebi olmadığını söyledi.
Peki o zaman gibi, ayrı bir parti olmanın özelliği ne oluyor madem böyle?
Zaten herkes de bunu sorguluyor. Aynı soru herkes tarafından soruluyor. Çünkü normalde partiler bir siyasi menfaat gruplarıdır. İktidar hesap ederler, kendi politikalarını iktidarda görmek isterler, devleti yönetmek isterler. Amaç budur. Ben devleti yönetmeyeceğim diyor Milliyetçi Hareket Partisi. Bunu da şunun için, devletin bekası önemlidir. Benim parti menfaatimden daha önemlidir. 15 Temmuz devletin nasıl bir tehlike içinde olduğunu göstermiştir. Yeni kapıda yeni bir ruh oluşmuştur. Ben o ruha bağlı olarak bu tehditler ortadan kalkıncaya kadar AK Parti ile birlikte hareket edeceğim dedi. Bu söylem.
Peki o zaman burada sorulacak bir diğer çok önemli soru da şu. O partiye, yani MHP'ye oy veren seçmenlerin o zaman Çekir kardeşim aradan deme hakkı yok mu? Ben AKP'ye değil sana oy verdim. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Bundan sonra sana destek vermeyeceğim demelerinden çekinmiyor mu?
Kendi tabanını anlatabileceğini düşünüyor ama ne kadar bir taban kaldı? Zaten söylem bu derken kamuoyu önünde Devlet Bahçeli'nin söylemi bu. Ama mutlaka bunun içinde bir hesap vardır. Siyasette hep hesaplar vardır. Bu hesap ne? Gerçekten Türkiye'nin çok ciddi bir tehdit altında olduğunu görüp Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında herhangi bir ismin Cumhurbaşkanlığı gelmesi halinde Türkiye'deki tehditlerin büyüyeceğini mi düşünüyor? Yoksa kendi partisinden ayrılan İyi Parti'yi kuran Akşener alternatifinin kendi partisini küçülteceğini, etkisinin azalacağını, baraj devam ederse meclise girememe ihtimalinin olduğunu mu düşünüyor? Bu sanıyorum bir muhalefet tarafından bakıldığında, analizler yapıldığında daha ağır basan alternatif gibi görünüyor. Çünkü İyi Parti'nin MHP'nin tabanından bir seçmen kitlesine hitap ettiği kesin. Yapılan yoklamalarda, anketlerde bu ortaya çıkıyor. %10'luk bir seçim barajı var. Bu baraj devam ederse MHP'nin bir baraj sorunu olma ihtimali yüksek görünüyor. Meclis dışında kalabilir. Meclis dışında kalırsa bugünkü etkinliğini bulamama şansı var. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %51'e ihtiyacı var. Referandum sürecinde %51'i MHP'nin desteğiyle ne kadar zor bulduğunu da gördü. Bu nedenle iki tarafın da birbirine ihtiyacı olduğu tespiti bütün siyaset yorumcuları tarafından yapılıyor. Ne kadar MHP'nin AK Parti'ye ihtiyacı varsa AK Parti'nin de MHP'ye o kadar ihtiyacı var. Tespiti var, yorumu var, analizi var. Peki, bu çerçeveden bakıldığında bu birliktelik çok kısa hemen, bu birliktelik zaten sürpriz değil. Sadece bu açıklamalar biraz sürpriz ve ileriye dönük kendini bağlaması sürpriz olarak değerlendirildi. Ama şunu da söylemek lazım, ben hiçbir şey istemeyeceğim, pazarlık yapmayacağım dense bile aslında bu bir koalisyondur. Eğer 2019 seçimlerinde bir arada olacaklarsa o seçim sonrasında Türkiye'yi yönetecek olan Cumhurbaşkanı belli ama altında bir kabine olacak. O kabinede biz MHP'nin gölgesinde göreceğiz. Eğer o anlaşma o zamana kadar devam eder.
MHP içinden bazı siyasiler İyi Parti'ye geçebilir mi bu tür bir kararın ardından?
Buna itiraz eden milletvekilleri var. İl, ilçe teşkilatlarından İYİ Parti'ye geçenler zaten var. Her gün buna ilişkin haberler de ajanslarda görünüyor. Ama milletvekili bazında böyle bir İYİ Parti'ye geçiş olur mu? Onun işaretini bir iki isimden alıyoruz. Onun dışında öyle bir işaret almıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde daha önce ayrılacak olanlar zaten ayrılmış görünüyor. Önümüzdeki süreçte de belki il ilçe teşkilatlarında dediğim gibi bir takım yer değiştirmeler olabilir. Ama onun dışında pek meclis grubunda beklemek pek beklenmiş bir şey değil o.
Bu konuda yapılan bazı çalışmalar var mı? Anket var mı? Rakamlar ne gösteriyor?
Bir takım anketler var. Aslında Devlet Bahçeli bu açıklamayı yapmadan önce anketörler seçmenlerle bir araya gelmişler ama o zaman da Devlet Bahçeli Erdoğan'ı destekliyordu. İşte orada kritik bir soru var. MHP tabanına, MHP'ye oy vereceğini söyleyen seçmene soruyorlar. Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek ister misin? Büyük bir bölümü Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istemiyor. Bu da şu manaya geliyor. Ya önümüzdeki seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi Erdoğan'a desteğini kendi seçmenine kabul ettirecek ya da kendi seçmeni başka bir partiye, Milliyetçi Hareket Partisi Erdoğan destekleri için başka bir partiye ya da başka bir adaya destek verecek. Yani daha uzun zaman var tabii, 2019 Kasım'ında Cumhurbaşkanlığı seçimleri, çok şey değişecek, kampanyalar olacak, bir takım stratejiler uygulanacak ama oraya giderken MHP'nin işinin kolay olmadığını bugünkü sonuçlar gösteriyor bize.
Çok ilginç bir durum. Yine bu konuda da hareketli geçecek bir yıl var önümüzde demektir.
Elbette.
Bir diğer konu da dışişleri ile ilgili. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'de Suriye'nin saldırılarının devam etmesi halinde Soçi'deki toplantıların tehlikeye girebileceğini söyledi. Son durum nedir?
Aslında Soçi değil de Astana süreci tehlikeye giriyormuş gibi görünüyor. Zaten İdlib'de bir sorun çıkma ihtimali bölgeyi tanıyan herkes tarafından dile getiriliyordu bugüne kadar. Orada bir takım gruplar var. O grupları, bir bölümünü Türkiye destekliyor. Geçmişte de muhalif kesim olarak desteklemişti. Bir bölümü El Nusra onu terör örgütü olarak kabul ediyor. Türkiye gözlem noktaları koydu ve orada garantör ülke. Yani o bölgedeki ateşkesi gözlemleyen ülke. Bir takım ateşkes gözetleme noktaları da var Türkiye'nin orada. Son çıkan sıkıntı İdlib'den kalkan veya kaldırılan insansız hava araçlarıyla Rusya'nın bir takım askeri üslerine saldırı düzenlendiği iddiası üzerine. Bu saldırı yılbaşından önce düzenleniyor. Ardından da İdlib'e yönelik Suriye'nin hava harekatları gündeme geliyor. Bu hava harekatlarında sivillerin hayatını kaybettiğini iddia ediyor Türkiye. Ve ateşkes nedeniyle bu hava harekatlarının Astana sürecine ters düştüğünü de söylüyor. Ancak Rusya'nın da bir iddiası var. Hatta bir mektupla Genelkurmay Başkanı'na ve MİT Müsteşarı'na bir mektup gönderiyor Rusya. Muadil isimler Türk tarafına gönderiyorlar. Ve diyorlar ki burada ateşkesi sağlamak ve garantörlük sizin göreviniz. Buradan bizim üslerimize saldırı gerçekleşiyor. Ve üstün teknolojiyle gerçekleşen de bir saldırı bu sıkıntı yaratabilir diye. Şimdi Rusya ile Türkiye ilk defa çok uzun süredir Astana'dan beri farklı noktalarda görünüyorlar. İdlib meselesinde Türkiye süratle hava bombardımanının bitirilmesini istiyor. Rusya ve Suriye oradaki terörist grupların süratle etkisiz hale getirilmesini istiyor. Burada bir çıkmaz var. Suriye'de hava bombardımanlarına devam ediyor, hava saldırılarına. Önümüzdeki süreçte eğer bu anlaşmazlık devam ederse Soçi'de toplanması beklenen Suriye içindeki bütün grupların diyaloğunu amaçlayan o toplantının ertelenmesi ya da iptal edilmesi gündeme gelebilir. Bu da Astana sürecinin çökmesi manasına gelir. Bu da aslında Suriye'de çok zor sağlanan ateşkesin sıkıntıya girmesi anlamına gelir. Türkiye uzun süredir Suriye'de Rusya ve İran'la işbirliği içinde hareket ediyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri PYD'yi desteklediği için, o desteğini devam ettirdiği için, devam ettireceğini deklar ettiği için Suriye'de bir işbirliği söz konusu değil Amerika Birleşik Devletleri ile. Bu da Türkiye'nin uyguladığı Suriye politikasında biraz daha sıkıntılı günlerin gelebileceği anlamını taşıyor. Eğer sorun çözülmez, işte Putin devreye girmez, Erdoğan'la Putin görüşmez ya da İran lideriyle Türkiye'nin bir teması olmazsa, ki kısa zaman içinde böyle bir temasın yaşanabileceği, sorunları çözmek için liderlerin devreye girebileceği de belirtiliyor yine bu uluslararası gözlemciler tarafından. Ama gidişat uzun süredir sessizdi Suriye. Uzun süredir Astana'da belirlenen kriterlere göre süreç ilerliyordu. İlk defa Astana'da masadaki bölge ülkelerini karşı karşıya getirmiş durumda.
Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Macron, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi durumda ne üyelik müzakeresi ne de üyelik olacağını söyledi. Bu nasıl karşılandı?
Valla sanki Erdoğan dönüşünde yaptığı açıklamalara da bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye istediğini aldı gibi bir görüntü var. Türkiye aslında ne istiyordu? Son dönemde Avrupa'nın önemli aktörleriyle birlikte görüntü veremiyordu. Türkiye'deki uygulanan olağanüstü hal, bir takım ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü konusundaki tartışmalar nedeniyle bu temaslar yoktu. O nedenle Fransa ziyareti görüntü anlamında bile önemliydi. O görüntü sağlanmış oldu. Ama içeriye baktığınızda Türkiye'nin başından beri Avrupa yolculuğunda karşı çıktığı üyelik dışında başka bir formülün daha ete kemiğe büründüğünü görüyoruz. O da nasıl? Fransa, Türkiye'nin uzun süre Avrupa Birliği ile ilişkilerinde sorun yaşayacağını gözeterek ikili ilişkileri geliştirmenin formüllerini aramaya başladı. Diğer ülkelerden de benzer bir takım değerlendirmeler geliyor. Bu Türkiye'nin uyguladığı devlet politikasına ters. İmtiyazlı ortaklık diye daha önce çok dile getirdiler. Türkiye'nin şiddetle karşı çıktığı sürece doğru ilerliyor gibi. Türkiye burada nerede? Daha önce yapılan açıklamalara baktığımızda üyelikse üyelik, değilse de değil. Kardeşim, bu işi bir netleştirelim. Yıllardır Türkiye Avrupa'nın kapısında diye isyan etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sanki Türkiye'de eğer olmayacaksa üyelik, böyle bir noktada uzlaşmış gibi, zımmi bir kabul varmış gibi görüntü sergiledi. Büyük başarı olarak algılandı Ankara'da ama diğer taraftan bakıldığında Türkiye'nin yıllardır talep ettiği tam üyelik bazında değerlendirildiğinde Macron net bir şekilde Türkiye'nin üyeliğinin, hatta müzakerelere devamının şu anda imkansız olduğunu ve bunu da Türkiye'deki demokratik standartlara bağlayarak söyledi. Yani Avrupa'daki algı Türkiye açısından çok parlak değil ama Avrupa Türkiye ile bu süreçte yaşanan sıkıntıları belki tek tek ülkeler bazında kendi çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerle süreci atlatmanın peşinde gibi yeni bir politika gördük diyebilirim o alanda.
Türkiye gündeminde Yavuz Oğhan'la yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.